Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı. AB grubu adaylar için. Genel yetenek, genel kültür. Yayınlayan Karacan Yayınları. Soru cevap. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 31. kaset Ay Yüzü. Sayfa 894. Yanıt C'dir. Tevhid-i Tedrizat Kanunu'nun çıkarılması eğitimin her alanında devrimlerin yapılmasına neden olmuştur. 27. Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş olan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmesi. B. Gerici çevrelerin partiye girmeleri. C. Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması. D. Bursa'da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması. E. Laikliğin anayasa güvencesine alınması. Yanıt B'dir. 1930'da Atatürk'ün isteğiyle Fethi Okyar'ın kurduğu Serbest Cumhuriyet Partisi laikliği savunan bir partidir. Fakat gericilerin partinin il ve ilçe teşkilatlarını ele geçirmesi nedeniyle Fethi Okyar Parti'yi kendi isteğiyle kapatmıştır. 28. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Sözü aşağıdaki ilkelerden en çok hangisiyle ilişkilidir? A. Halkçılık. B. Laiklik. C. Cumhuriyetçilik. D. İnkılapçılık. E. Devletçilik. Yanıt D'dir. Atatürk'ün verilen sözü çağdaşlaşmakla mümkündür. Çağdaşlaşmakla inkılapçılık ilkesini bütünler. 29. 1. Halk evleri. 2. Millet mektepleri. 3. Köy enstitüleri. Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 1, 2 ve 3. Yanıt D'dir. Köy enstitüleri 17 Nisan 1940'ta kurulmuştur. Atatürk döneminde değildir. 30. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşağıdaki alanlardan hangisine ekonomik kalkınmada öncelik verilmemiştir? A. Tarım. B. Ticaret. C. Sanayi. D. Ulaştırma. E. Turizm. Yanıt E'dir. Verilenler içerisinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında turizme diğerlerine göre daha az önem verilmiştir. Çünkü öncelikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. 31. soru. Harita çizimli coğrafya sorusu. 32. Aşağıdaki 5 bölgemizden hangisinde yaz aylarında coğrafi konum dikkate alındığında buharlaşma en fazla olur? A. Güneydoğu Anadolu. B. Ege. C. Doğu Anadolu. D. Karadeniz. E. Marmara. Yanıt A'dır. Güneydoğu Anadolu bölgesi yaz mevsiminde çok sıcak geçtiği için buharlaşmanın en şiddetli olduğu bölgedir. 33. Yurdumuzda denize kıyısı olan bölgelerimizin ortak özelliği hangisidir? A. Dağların kıyıya paralel uzanması. B. Kıyı kesiminde nüfusun iç kesimden fazla olması. C. Tarım gelirinin endüstri gelirinden fazla olması. D. Halkın temel geçim kaynağının balıkçılık olması. E. Kıyı boyunca geniş kumsalların bulunması. Yanıt B'dir. Denize kıyısı olan Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi nüfusları iç bölgelerimizden daha fazladır. 34. Yurdumuzda 12.000'den fazla bitki çeşidine rastlanmaktadır. Yosun, ot, ağaççık ve bunun gibi. Bu bitki çeşitliliğini sağlayan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Kıtalar arası doğal geçiş alanı olması. B. Toprak türlerinin çeşitli olması. C. Yer şekillerinin çok çeşitli olması. D. iklimin bölgeler arasında farklılık göstermesi. E. Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesi. Yanıt E'dir. Akarsu rejimlerinin farklılık göstermesinin nedeni iklimin çeşitlilik göstermesidir. Doğal bitki örtüsünü etkilemez. 35. soru. Grafik çizimli coğrafya sorusu. 36. Aşağıda eşleştirilmiş bölgelerden hangisinde nüfus yoğunluğu öteki verilenlerden fazladır? A. Marmara, Ege. B. Karadeniz, İç Anadolu. C. Ege, Akdeniz. D. Marmara, Doğu Anadolu. E. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Yanıt A'dır. Marmara ve Ege bölgelerinin aritmetik nüfus yoğunlukları Türkiye ortalamasının üstündedir. 37. Yurdumuzda kimi yerleşim birimleri ilk konumlarında bırakılmamış ve yer değişikliğine gidilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bu tür değişikliklere neden olan etkenlerden olamaz? A. Yeni ulaşım yollarına sapa kalması. B. Yapılacak barajın gölü altında kalacak olması. C. Doğal afetlerin tehditinde olması. D. Yeni endüstri kuruluşlarına uzak kalması. E. İdari bölünmelerde değişiklik olması. Yanıt E'dir. İdari bölünmelerden sonra yerleşim yerleri kuruldukları bölgeleri terk etmemiş, aksine bu yerlerin il, ilçe olabilmesi için gayret sarf etmişlerdir. 38. soru, grafik çizimli coğrafya sorusu. 39. Yurdumuzun 7 coğrafi bölgesi farklı özellikler gösterir. Buna göre yurdumuzun diğerlerine göre ortalama yükseltisi daha az, tarım alanlarının payı daha yüksek ve sulama olanakları daha çok olan bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Karadeniz, B. Marmara, C. Doğu Anadolu, D. İç Anadolu, E. Akdeniz. Yanıt B'dir. Türkiye'de yükseltisi en az olan bölge Marmara bölgesidir. Ayrıca tarım alanlarının payı yüksek ve sulama olanakları kısıtlı değildir. 40. Aşağıdakilerden hangisinin Güneydoğu Anadolu'nun kimi yerlerinde yetiştirilebilmesi bu bölgede Akdeniz iklimi görüldüğünün bir kanıtıdır. A. Mercimek, B. Buğday, C. Kayısı, D. Zeytin, E. Üzüm. Yanıt D'dir. Zeytin, Akdeniz ikliminin tanıtıcı bir ürünüdür. Bu nedenle zeytin yetişebilen bir yörede Akdeniz iklimi özellikleri görülür. 41. Kimi ürünler farklı ovalarda yetişir? Buna göre Geniz Ovası'nın iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilen bir tarım ürününün aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirilebilmesi beklenir? A. Çarşamba Ovası, B. Ergen Ovası, C. Çukurova, D. Elazığ Ovası, E. Malatya Ovası. Yanıt C'dir. Geniz Ovası'nda Akdeniz iklim özellikleri görülür. Aynı iklim özelliğini Çukurova'da yansıtır. 42. Yurdumuzda en fazla elektrik enerjisi aşağıdaki barajların hangisinde elde edilir? A. Hirfanlı, B. Karakaya, C. Atatürk, D. Oymapınar, E. Keban. Yanıt E'dir. Atatürk Barajı büyük olmasına rağmen tam faaliyete geçmediği için enerji üretimi fazla değildir. Bu nedenle Türkiye'nin en çok elektrik enerjisi üretilen barajı Keban Barajı'dır. 43. Akarsularımız en az hangi amaca hizmet etmektedir? A. Enerji elde etme. B. Su sporları yapma. C. Tarım alanlarını sulama. D. Kültür balıkçılığı yapma. E. Kullanma suyu elde etme. Yanıt B'dir. Türkiye'deki akarsularda su sporları pek gelişmemiştir. 44. Aşağıdaki madenlerden hangisi yurdumuzda en az yerde çıkarılmaktadır? A. Demir, B. Bakır, C. Linyit, D. Krom, E. Taş kömürü. Yanıt E'dir. Taş kömürü Türkiye'de sadece Zonguldak'ta çıkarılır. Ancak diğer madenler birden fazla yörede çıkarılır. 45. Türkiye aşağıdakilerden hangisini ihraç etmemektedir? A. Çay, B. Fındık, C. Tütün, D. Pamuk, E. Şeker pancarı. Yanıt A'dır. Doğu Karadeniz'de Rize çevresinde üretilen çay sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaktadır. 46. Türkmenistan'dan gelen doğal gaz hattı, Azerbaycan'dan gelen petrol boru hattı yurdumuzdan geçerek Akdeniz'e ulaşacaktır. Bu durumun Türkiye'ye sağlayacağı yarar aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Jeopolitik öneminin artması. B. Enerji açığının kapanmasına katkıda bulunması. C. Doğu Akdeniz limanlarının öneminin artması. D. Turizm gelirlerinin artması. E. Petrole dayalı sanayi kuruluşlarının artması. Yanıt D'dir. Turizm gelirlerinin artması petrol boru hattı ile ilgili değildir. 47. Ulaşım ve endüstri yönünden ötekilerden daha az gelişmiş olan aşağıdakilerden hangisidir? A. Yukarı Kızılırmak bölümü. B. Güney Marmara bölümü. C. İç Batı Anadolu bölümü. D. Ege bölümü. E. Adana bölümü. Yanıt A'dır. Yukarı Kızılırmak Sivas'ın bulunduğu bölümdür ve dağlıktır. Endüstri gelişmemiştir. 48. Çay ve fındık fabrikaları ile orman ürünleri işletmeleri Doğu Karadeniz bölümünde yaygındır. Bu durum endüstri tesislerinin kuruluş yeri ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye örnektir? A. Su kaynaklarının fazlalığı. B. Ham madde sağlama kolaylığı. C. Enerji kaynaklarının varlığı. D. Kara ve deniz ulaşımının gelişmişliği. E. Tüketim alanlarına yakınlığı. Yanıt B'dir. Çay fabrikaları çayın üretildiği Rize ve çevresindedir. 49. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasası'na göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir? A. Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve muhtarlar. C. Başbakan ve belediye başkanları. D. Cumhurbaşkanı, başbakan ve belediye başkanları. E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, başbakan ve bakanlar. Yanıt B'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve muhtarlar doğrudan halk tarafından seçilir. 50. 1982 Anayasası'na göre hangi bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? A. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı. B. İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı. C. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı. D. Adalet Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı. E. Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı. Yanıt C'dir. 1982 Anayasası'na göre seçimlerden önce Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanı istifa ederek yerine tarafsız bakanlar atanır. 51. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan genel oy kavramı ne demektir? A. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde kullanılmış olan oyların tümü. B. Bir siyasal partinin herhangi bir seçim çevresinden milletvekili çıkarabilmesi için ülke genelinde alması gereken askeri oy sayısı. C. Bir siyasal partinin milletvekili seçimlerinde ülke genelinde aldığı oyların tümü. D. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü. Her vatandaşın milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması. Yanıt E'dir. Oy kullanma yaşına gelmiş herkes, belirli bir kısıtlılığı olanlar hariç, mahkumlar veya akli dengesi yerinde olmayanlar, yerel ve genel seçimlerde oy verme hakkına sahiptir. Her vatandaşın seçimlere katılma hakkının olduğu seçimlere genel oy denir. 52. Aşağıdakilerden hangisi yarı doğrudan demokrasi araçlarından biridir? A. Milletvekillerinin kanun teklif edebilmesi. B. Cumhurbaşkanının yayımlamayı uygun bulduğu kanunları bir kez daha görüşülmesi için yasama organına geri gönderebilmesi. C. Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması. D. Cumhurbaşkanının yasama organınca seçilmesi. E. Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkartabilmesi. Yanıt C'dir. Türkiye'de ve bugün bütün dünyada temsili demokrasi vardır. Doğrudan demokrasi ilk çağda İyanya ve Atina'da uygulanmıştır. Bugün genel seçimlerin dışında önemli konularda halk oylamasına gidilmesi yarı doğrudan demokrasi uygulamasıdır. 53. Yargı yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslararası kuruluş içinde yer almaktadır? A. Avrupa Birliği. B. Avrupa Ekonomik Topluluğu. C. Birleşmiş Milletler. D. Avrupa Konseyi. E. NATO. Yanıt D'dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin kurduğu bir mahkemedir. Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre yargılama yapar. 54. 1982 Anayasası'na göre milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir? A. Tercihli oy. B. İki dereceli sistem. C. İki turlu sistem. D. Dar bölge sistemi. E. Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilebilmesi. Yanıt B'dir. Türkiye'de milletvekili ve belediye başkanlığı seçimleri tek turludur. 55. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi bir siyasal partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden biri değildir? A. Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması. B. Tüzük ve programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması. C. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması. D. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi. E. Önceden izin almadan kurulması. Yanıt B'dir. Her parti eşitliği savunmak zorunda değildir. Burada anayasanın eşitlik ilkesi deseydi yanıt olurdu. Ancak genel eşitlikten bahsetmiştir. 56. Aşağıdakilerden hangisi doğal yargıç, kanuni hakim güvencesinin bir sonucudur? A. Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanamaması. B. Görülecek davaya göre olağanüstü yargılama mercilerinin kurulabilmesi. C. Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi. D. Herkesin her konuda dava açabilmesi. E. Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi. Yanıt A'dır. Doğal yargıç ilkesi herkesin tabi olduğu mahkemede başka merci önünde yargılanmaması anlamına gelir. 57. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? A. Belediyeler. B. Üniversiteler. C. İl özel idareleri. D. TRT. E. Bakanlıklar. Yanıt A'dır. Belediye özel kanuna kurulan idari bir yargılamadır. 58. Küreselleşme, dünyadaki tüm ekonomik ve sosyal birimlerin daha yoğun etkileşim içine girmesi ve çeşitli öğelerin uluslararası hareketliliğinin artması olarak tanımlanabilir. Küreselleşme süresince uluslararası hareketliliği en az artan öğe aşağıdakilerden hangisidir? A. Sermaye, B. Mal, C. Emek, D. Teknoloji, E. Bilgi. Yanıt C'dir. Küreselleşme emek gücünün uluslararası alanda dolaşım getirmemişti. Çalışanlar, ben bu ülkede çalışmak istemiyorum, şu ülkede çalışacağım dese bile bunlar önünde yasal engeller vardır. Başka ülke işçi olmadığı sürece bir ülkede yaşayan bir kişi o ülkeye gidip çalışamaz. 59. Türkiye'de 1999 yılı sonunda uygulanmaya başlanan Ekonomik İstikrar Programı 2000 yılının Kasım ayında krizle sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılının Kasım ayında başlayan krizin öncü göstergelerinden biri değildir? A. Türk lirasının aşırı değer kaybetmesi. B. İthalat ve ihracat farkının artışından kaynaklanan cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranının büyümesi. C. Bankacılık kesimi pozisyonunun döviz rezervine oranının büyümesi. D. Kamu bankaları ve kitlerden kaynaklanan açıkların büyümesi. E. Faiz oranlarının hızla düşmesi. Yanıt E'dir. Ekonomik krizlerde faiz oranları düşmez, yükselir. 60. 2001 yılının Nisan ayında 5 yılda 1 milyon çocuğa eğitim kampanyasına başlatan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? A. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. B. 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı. C. Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı. D. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. E. Türk Eğitim Vakfı. Yanıt D'dir. 2001 yılında Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından 5 yılda 1 milyon çocuğa eğitim adı altında kampanya başlatılmıştır. KPSS 2002 soruları genel yetenek. 1. Çökmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde inerek kaplamak anlamında kullanılmıştır? A. Genç yaşta olmasına karşın avutları çökmüştü ve geceliğin yanmaya başlayan tarihi evin önce tavanı çöktü. C. Manganın başına çöküp ellerini ısıttı. D. Köprünün çökmesiyle köy yolu trafiğe kapandı. E. Şehrin bu bölümüne yoğun bir sis çökmüştü. Yanıt E'dir. Çökmek sözcüğü. A'da içeri doğru girmek, çukurlaşmak. B'de üzerinde bulunduğu yere yıkılmak. C'de oturmak. D'de bulunduğu düzeyden aşağı inmek. E'de inerek kaplamak anlamlarında kullanılmıştır. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yakın anlamlı iki sözcük vardır? A. Hiç deveyle takas etmedik, acılardan oluştu hörgücümüz. B. Her yer şuracıkta, her yer yakın. Gel gör ki uzaklık büyümede yüreklerde. C. Bir çiçek dermeden sevgi bağından, huduttan hududa atılmışım ben. D. Ne aldımsa onu doğadan aldım. Neyim varsa yine vereceğim doğaya. E. Aşkı sulara saldım. Yürüdüm ayrılık köprüsüne. Yalnızlığı suladım. Hüzne ben yaratmadım. Yanıt B'dir. Şuracıkta sözcüğü yakın ve belirli bir yeri gösteren sözcüktür. O halde şuracıkta ve yakın sözcükleri yakın anlamlıdır. 3. Araştırmacı olmak farklı olmaktır. Sanırım araştırmacı olabilmek için bir iç ateş gerekiyor. Kendi kendine yanan, kendi kaynağını kendi bulan bir ateş. Çünkü araştırma hemen meyvesini vermez. Bir yıl, iki yıl hiçbir şey elde edemeyebilirsiniz. Buna karşın araştırmayı yılmadan sürdürmeniz gerekir. Bu parçada geçen kendi kendine yanan sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Dışarıdan hiçbir destek almayan. B. İstenen sonucu vermeyen. C. Kendine özgü nitelikleri olan. D. Sabırlı olmayı gerektiren. E. Yeni yöntemler bulmayı yönelten. Yanıt A'dır. Bir şeyin kendi kendine olması için dışarıdan hiçbir destek almaması gerekir. A'da bu verilmiştir. 4.1. İhtiyar adamın evi çam ağaçların süslediği bir dağın yamacındaydı. 2. Yatağından karşısındaki dağların sis basmış zirvelerini ve güneş vurduğunda kristal avizelere dönüşen çamları görebiliyordu. 3. Sabahları penceresinin önüne gelip karşı tepelere baktığında gözleri kamaşırdı. 4. Ağaçların üzerindeki kar taneleri güneşi yansıtarak simli boncuklar gibi parıldardı. 5. Her taraf ve her şey ne kadar temiz ve beyazdı anlatamam. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır? A. 1 ve 4. B. 2 ve 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. E. 3 ve 5. Yanıt C'dir. İkinci tümcedeki kristal avizelere dönüşen çamlar. Dördüncü tümcedeki kar taneleri simli boncuklar gibi parıldardı. İfadeleri benzetmedir. 5. Gördüğünüz bir yer çok güzel olsa da onun hayatınızda görebileceğiniz en güzel yer olduğunu düşünmeyin. Bu cümlede öne sürülen görüşle aşağıdakilerden hangisi arasında yakınlık vardır? A. Elindekiyle yetinmek insanı ileride karşılaşabileceği güzelliklerden yoksun bırakabilir. B. Her zaman yaşananların iyi yönünü ön plana çıkarıp olumsuzlukları göz ardı etmeyin. C. Yaşadığınız yerin olumlu ve olumsuz özelliklerini belirtmekten kaçınmayın. D. İçinde bulunan koşulların daha iyisini, daha güzelini elde etmek özel bir çaba gerektirir. E. Yaşamınız boyunca o güne değin yaşadıklarınızdan daha ilginç olan şeylerle karşılaşabilirsiniz. Yanıt A'dır. Soru kökündeki tümcede gördüğünüz yer güzel de olsa ondan daha güzelleri de vardır denerek eldekiyle yetinmemek gerektiği vurgulanıyor. Bu görüşe en yakın görüş A'da verilmiş. 6.1. Canlılar öldükten sonra çeşitli tortulların içine gömülüp fosilleşir. 2. Denizler fosilleşme için uygun bir ortam olduğundan çoğunlukla denizlerde yaşayan canlılar fosilleşiyor. 3. Ölen canlının sert kısımları hızla denizin dibine çökerek milyonlarca yıllık bir süreçte tortullarla birleşiyor ve fosilleşiyor. 4. Daha sonra da çeşitli etkilerle yüzeye çıkıyor. 5. Bu fosiller yaşadıkları dönemin cansız tanıklığını yapıyor. 6. Kütlenin oluşturduğu dönemin iklimi, o dönemdeki biyolojik çeşitlilik, tortul kütlelerinin yaşı ve çeşitli tektonik olaylarla ilgili bilgiler fosiller sayesinde ortaya çıkıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fosillerin işlevinden söz edilmektedir? A. 1 ve 2. B. 2 ve 3. C. 3 ve 4. D. 4 ve 5. E. 5 ve 6. Yanıt E'dir. Fosillerin yaşadıkları dönemi bize yansıtmak ve çeşitli bilgilere kaynaklık etmek gibi işlevleri 5. ve 6. tümcelerde dile getirilmiş. 7.1. Balıkçı teknelerine kalmış sessiz, hüzünlü limanı balık lokantaları avutuyor. 2. Kalenin duvarlarına sırtını dayamış kordondaki çay bahçeleri. 3. Öbek öbek balık ağlarının üzerine kuruluvermiş miskin kediler çok mutlu. 4. Limana adım atıp çamlığı geçince eski mahallenin ince, uzun sokaklarında bulursunuz kendinizi. 5. Adanın hiç durmadan esen rüzgarıyla sulu bahçedeki bağların, evlerin önüne sıra sıra dizilmiş asmaların kokusu gelir burnunuza. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler cansız varlıklara aktarılmıştır? A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. E. 4 ve 5. Yanıt A'dır. Hüzün ve hüzünlü birini avutmak insana özgüdür. Burada birinci tümcede limana ve lokantalara aktarılmış. İkinci tümcedeki duvara sırtını dayayabilmek insana özgü olduğu halde çay bahçelerine aktarılmıştır. 8.1. Kentin tarihsel dokusu bozulmasın diye bütün alışveriş merkezleri, bankalar, yeni yapılar, telefon kulübeleri surların dışındaki küçük bir alanda toplanmış. 2. Kenti çevreleyen surların uzunluğu 1500 metre, yüksekliği 12 metre, genişliği 1.40 metre. 3. Kent manzarasının güzelliğini gözden kaçırmamak için kenti surların üzerinden izlemelisiniz. 4. Dikkatinizi çeken bir yer gördüğünüzde surlardan inip orayı gezebilirsiniz. 5. Sonra yeni bir keşif için yeniden surlara çıkabilirsiniz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi geçmişe değer veren ve onu koruyan bir şehircilik anlayışının benimsendiğini sezdirmektedir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt A'dır. Kentin tarihi dokusu bozulmasın diye yeni yapılar, bankalar, başka bir deyişle tarihi dokuya uymayacak yapılar kent dışında toplanmış. Bu da geçmişe değer veren bir şehircilik anlayışıdır. 9.1. İstanbul, çocukluğumun kendi. 2. Sizce de öyle mi bilmem. 3. Buradaki bazı yapılar bana İstanbul'un ayrılmaz bir parçası gibi gelir. 4. Bu kenti Süleymaniye, siz Galata Kulesi'siz ya da Ayasofya'sız düşünemem. 5. Haliç sırtlarındaki bir masal çatosu izlenimi bırakan kırmızı tuğladan yapılmış binada her görüşümde beni etkilemiştir. 6. O binaya bakınca saçlarını kureden aşağıya sallandıran masal kahramanını Rapunzel'i görmek isterim hep. İstanbul'un ayrılmaz bir parçası. 6 çizili. Bu parçada 6 çizili sözde anlatılmak istenen numaralanmış cümlelerin hangisinde örneklendirilmiştir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt A'dır. 6 çizili sözde İstanbul'un ayrılmaz bir parçasıyla kentle bütünleşen İstanbul denince akla gelen yapılar anlatılmaktadır. Bunun örneği de 4. tümcededir. 10. Yoğunluğumuzu 1. Susuzluğumuzu 1 fincan kahve 2. 1 bardak çilek suyu 3. Ya da başka bir 4. Meyve suyu ile 5. Gidermek için bir kır kahvesi arıyoruz. Bu cümlede ayraçla belirtilen yerlerden hangilerine virgül getirilmelidir? A. 1 ve 2. B. 1 ve 3. C. 2 ve 4, D 3 ve 4, E 4 ve 5. Yanıt A'dır. Eş görevli sözcükler ya da öğeler arasında virgül kullanıldığından birinci, ikinci ayraçlara getirilmelidir. Diğer ayraçlara hiçbir noktalama imi konamaz. 11. Ünlü ressam Degas, virgül. Bir gün ünlü şair Mallarmé'ye dert yanmış, ayraç. Tırnak imi. Ölçü biliyorum, ayraç. Uyak biliyorum, noktalı virgül. Ayrıca özgün, virgül. Güzel düşüncelerim de var, ayraç. Fakat yazmayı denediğim şiirler bir şeye benzemiyor, nokta, tırnak imi. Bu cümlede ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A. Nokta, noktalı virgül, ünlem imi. B. Noktalı virgül, noktalı virgül, iki nokta. C. İki nokta, virgül, noktalı virgül. D. Nokta, noktalı virgül, virgül. E. Ünlem imi, nokta, iki nokta. Yanıt C'dir. Tırnak içine alınmış alıntılardan önce iki nokta. Ortak öğeli sıralı tümceler arasında genelde virgül, bağlaçlardan önce ve ile hariç noktalı virgül kullanılır. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir kesme işareti vardır? A. Bakan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kesme imi. Nun çalışmalarından da yararlandıklarını söyledi. B. 48. Avrupa Büyükler Grekomen Güreş Şampiyonu kesme. Sında Türkiye ilk kez takım halinde birinci oldu. C. İstanbul kesme. Da geçen ay perakende fiyatı en çok artan maddenin %39,1 kesme. Lik artışla biber olduğu açıklandı. D. Araştırma gemisi Urania Marmara kesme. Da tsunami olasılığını araştırmak üzere Türkiye kesme. Y. Geldi. E. Elazığ kesme. Da Picasso kesme. Nun. Palyaço adlı yapıtı olduğu öne sürülen bir tablo ele geçirildi. Yanıt B'dir. Tamlama biçiminde kurulmuş özel ada kesme imi. Grekomen güreş şampiyonası kesme ında biçiminde getirilmelidir. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zaman belirtmektedir? A. Bir gün söylediklerimde doğruluk payı olduğunu anlayacaksınız. Söylediklerimde altı çizili. B. Yarınki toplantıda buna bir çözüm bulunur. Toplantıda altı çizili. C. Onun her konuşmasında duygusallık vardır. Konuşmasında altı çizili. D. Tatil dönüşü iki arkadaş okulun önünde buluştular. Önünde altı çizili. E. Bu konuyu oraya geldiğimde uzun uzun konuşuruz. Geldiğimde altı çizili. Yanıt E'dir. Tümcelerin yüklemlerine ne zaman sorusunu yöneltelim. A. Ne zaman anlayacaksınız? B. Ne zaman bulunur? C. Ne zaman vardır? D. Ne zaman buluştular? E. Ne zaman konuşuruz? E'deki geldiğimde sözcü yanıt veriyor. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Su kaynaklarının azaldığı belirtiliyor. B. Yazın buranın nüfusu şimdikinin iki katına çıkıyor. C. Bu tarihi yapı turistler tarafından ilgi çekiyor. D. doğal güzelliklerin korunmasına çalışılıyor. Ulaşım hizmetleri aksatılmadan yürütülüyor. Yanıt C'dir. Bu tarihi yapı turistler tarafından ilgi çekiyor. İlgi çeken bu tarihi yapıdır. Bu söz öznedir. Tarafından sözcü. Turistler sözcüğünü örtülü özneymiş gibi gösteriyor. Örtülü özne edilgen çatılı eylemlerle kullanılır. Oysa bu tümcenin yüklemi etken çatılıdır. O halde tümce, bu tarihi yapı turistlerin ilgisini çekiyor. Biçiminde olmalıdır. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Gezdiği yerler içinde yalnızca burayı beğenmiş. B. Bugün seninle karşılaştığıma çok mutluyum. C. Ne zaman yola çıkacağını kimseye söylememiş. D. Otobüsteki ön koltuklar yaşlılara ayrılmış. E. Yarına kadar bu işin biteceğini sanmıyorum. Yanıt B'dir. Bugün seninle karşılaştığıma çok mutluyum. Tümcesi bir neden sonuç tümcesidir. Yanlış kurulmuştur. Karşılaştığım için olması gerekirdi. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. 3 günlük tatilde yaylaya gidiyoruz. B. Bugün kızımın doğum gününü kutluyoruz. C. Kar yağışının yarın da devam edeceğini bekliyoruz. D. Söylediklerinizden bugünlerde durumunuzun pek iyi olmadığını anlıyoruz. E. Onların bir ay sonra buraya geleceğini sanıyoruz. Yanıt C'dir. Kar yağışının yarın da devam edeceğini bekliyoruz. Tümcesinde bir tahmin söz konusudur. O nedenle bekliyoruz yerine tahmin ediyoruz ya da yarın da devam edeceği sanılıyor olması gerekirdi. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Bilim, insan topluluklarını ileri ya da geri bıraktıran etmenleri gözler önüne seriyor. B. Bilim ilerledikçe elde edilen bulguların hayatımızı değiştirme gücü de artıyor. C. Son yıllarda bilim adamlarının buluşları daha çok ilgi çekiyor. D. Bilim, çevremizdeki kimi sorunlara kalıcı çözümler getirmeye çalışıyor. E. Kimi bilim adamları bilimsel sonuçları zaman geçirmeden kamuoyuna açıklıyorlar. Yanıt A'dır. A seçeneğindeki tümcede bilim insan topluluklarını ileri ya da geri bıraktıran denmiş. İleri bıraktırmak ifadesi yanlıştır. İleri götüren olması gerekirdi. 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma olmaz? A. Bu onun ilk sulu boya çalışmasıydı. İlk altı çizili. B. Hiç kimse bu olay hakkında konuşmak istemiyor. Bu altı çizili. C. Tatile gitmeden önce onu herhalde görürsünüz. Herhalde altı çizili. D. Eve gelir gelmez hemen arkadaşına telefon etti. Hemen altı çizili. E. Böylesine önemsiz bir sorunu büyütüp tartışmanız doğru değil. Önemsiz altı çizili. Yanıt D'dir. D'deki tümcede gelir gelmez sözü çabukluk belirtir. Hemen sözü de aynı anlama geldiğinden kullanılmazsa anlamda daralma olmaz. 19. 1. Küçücük bir meydanı var Kanlıca'nın. Burada her şey iç içe. 2. Bir yanda Mimar Sinan imzalı 1559-1560 tarihli İskender Paşa Camisi bulunuyor. 3. Onun hemen karşısında iskele ve küçük bir balıkçı barınağı. 4. Sonra da kıyı boyunca uzanan yalılar. 5. Şimdi biraz yukarıya, Kanlıca'nın sırtlarına tırmanalım. 6. Yol boyunca rastladığımız evlerin mimarisi çok çeşitli. 7. Kimi penceresinden sardunyalar sarkan sabun kokulu evlerden, kimi de bahçesinde yüzme havuzu bulunan bir villa. 8. Sağlı solu çalılıklarda böğürtlenler var. En kocamanından, en morundan. Bu parçayı iki paragrafa bölmek gerekse, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A 3, B 4, C 5, D 6, E 7. Yanıt D'dir. 1, 2, 3, 4, 5. tümcelerde Kanlıca'daki meydanda neler olduğu söyleniyor. 6. tümcede konu değişiyor. Evlerden söz edilmeye başlanıyor. 7, 8. tümceler 6. tümce ile bütünleşiyor. 20. Mutlu bir yaşamın değişmez ve öncelikli özelliğidir sağlık. O yüzden bir yakınımızdan ayrılırken sağlıcakla kal. Olumsuz bir davranışla karşılaştığımızda sağlık olsun gibi sözlerle boşluk vurgulamak isteriz. Çünkü insan olarak çalışmak, üretmek, böylece kendimize ve çevremize yararlı olmak temel amacımızdır. Bunu da ancak sağlıklı olursak başarabiliriz. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Sağlıkla ilgili sorunların ciddiye alınması gerektiğini. B. Sağlıklı olmak için neler yapmak gerektiğini. C. Sağlığın önemli görülmediğini. D. Sağlıklı kişilerin yaşamdan tat alabileceğini. E. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu. Yanıt E'dir. Parçada boş bırakılan yere E'deki tümce gelmelidir. Çünkü daha sonraki tümcede insanın çalışması, üretmesi, çevresine yararlı olması amaçtır. Bu da ancak sağlıklı olmakla başarılabilir. Düşüncesi işlenmiş. Bu yargı ancak E'deki tümceyle anlamsal bütünlük oluşturmaktadır. 31. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 906.